Alo. Ne yapıyorsun abi?
İyi abi, ne yapayım?
Var mı bir değişiklik?
Hava yağmurlu, birkaç gündür yağmur yağıyor. Tişörtler yerini kazaklara, montlara bırakınca burada herkes bir daralıyor. O yüzden de böyle bir gri bir hava var genel olarak şehrin üstünde. Geçen gün kuzen ve arkadaşıyla bir dışarı çıktık ve ben yine dertlendim.
Sürpriz.
Sürpriz. Çocuklar dertli çünkü. Tanıdığım insan olduğu için tabii ki ekstradan şey yapıyorum yani. Birinci derece kuzen olduğu için. Ama konu tabii ki genel bir konu ve birçok şeyi çok ciddi şekilde de etkiliyor. Şeyi konuşuyorduk. Asgari ücrete yapılacak zam mevzusunu konuşuyorduk. Yüzde kaç yapılır falan diye. Ya, sürekli de bir yerlerde şu anda konuşuluyor bu mevzu, biliyorsun. Yani şu talep edilecek, bu kabul edilebilir. Pazarlık şuradan başlar, şuraya gelir, buraya çıkar. İşte yıllık enflasyonu kaç gösterecekler, ona göre yapılacak zam falan konuşurken, hani birinci ağızdan dinleme durumunda tabii ki şöyle bir gerçeklik var. Hepimiz bir şekilde çeleme yapıyoruz. İşte evin ihtiyaçları, mutfak ihtiyaçları, hani ne kazanıyoruz, ne harcıyoruz falan diye üç aşağı beş yukarı birebir hesabını yapmasak da. Ama neticede herkesin kafasında bir hesap var. Yani fiyatların ne kadar arttığıyla ilgili bir şey söylemeye zaten gerek yok. Herkes bunun içinde yaşıyor. Ama asgari ücretle çalışan iki kişinin bir arada yaşıyor olmasına rağmen, yani ev arkadaşı şeklinde yaşıyor olmasına ve şu anda kira ödemiyor olmalarına rağmen, ama 2026'dan itibaren ödeyeceklermiş. Onun stresi var üstlerinde. Kira ne kadar olacak? Kirasız durumda bile zor geçiniyorduk. Şimdi cüzi bir miktar bile ödesek geçinemeyeceğiz gibi bir durum var. Ve bu insanlar haftada 6 gün çalışıyorlar. Full mesai çalışıyorlar. Öyle hani masa başı rahat falan değil. Bayağı fiziksel olarak da çalışıyorlar. Ve asgari ücrete çalışıyorlar. Zaten asgari ücret artık çok standart bir şey halinde. Yani o kadar çok işsiz insan, o kadar çok yeni mezun var ki, eğer çok spesifik bir iş değilse yaptığın şey, mutlaka asgari ücret üzerinden değerlendiriliyorsun. Çünkü zaten sen o işi istemediğin noktada isteyen milyonlarca insan var. Bu tabii ki Türkiye'nin genel problemi, ama yani kazancın asgari ücret ama harcadığın büyük şehir skalasında. O yüzden de yani yetiştirebilmekle, geçinebilmekle ilgili artık ciddi ciddi bir problem var. Bir şey de artık diyemiyorsun yani, hani tavsiye niteliğinde acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi bir durum da yok. Tasarruf etme imkanı zaten yok. Yarın işten çıkarıldığı noktada aç kalacak bir durum var. Yenisi yok. Kariyer hedefi yok, bir şey yok, oğlu yok ki bunlar eğitimli üniversite mezunu gençler bu arada.
Abi ben yüksek lisans tezimi 20 yıl önce yoksulluk üzerine yaptım. Sonra o yayınlandıktan sonra ödül falan da aldı. Güzel bir çalışma oldu o. O çalışmayı yaparken sık sık kafama bir soru takılıyordu. Yani yoksulluk dediğimiz şey ne abi? Yani gerçekten sadece paranın olmaması. Para olursa çözülür mü bu yoksulluk meselesi? Yoksulluk sınırı şu kadar, yoksulluk sınırı bu kadar deyip duruyoruz. Ondan 1 lira fazla kazansam ben elime 1 lira daha fazla gelse yoksulluktan çıkıyor muyum o zaman diye. Veya işte İstanbul'da X lira kazanan birisi yoksulluğu ile Van'da aynı parayı kazanan yoksulluğu aynı mı? Yoksulluk var. Yoksulluk sınırı ikisi için de aynı ama. Ne kadar bir şey ifade ediyor diye bir sürü soru arka arkaya çıkıyordu. O sırada kim nasıl tanımlıyor diye bakarken Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler raporlarına bakıyorum. Böyle uluslararası kurumların raporlarına bakıyorum. Bireysel yoksulluk diye bir şeyden bahsediyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışırken o benim için böyle bir kırılma noktası oldu o tezde. Kendi kendime görür görmez şeyi sordum. Benden başkası olmasa ben yine yoksul olur muyum? Tek başıma olsam ben bir yoksulluktan bahsedebilir miyiz diye. Tabii ki böyle bir şey olmaz. Tanımı gereği zaten yoksulluğun. Benim yoksul olabilmem için bir başkasının zengin olması gerekiyor. Yoksulluk birden fazla kişi olduğu zaman ve onlardan ancak bir tanesi zengin olduğu zaman olan bir şey. Yani sen tek başına yoksul olamıyorsun. Dolayısıyla bu bireysel yoksulluk büyük bir saçmalık diye düşündüm o zaman. Sonra ben tezi yayınladıktan birkaç yıl sonra bu kurumlar da bu tanımı daha genişletmeye başladılar. Daha temel ihtiyaçlar üzerine kurulu bir takım tanımlar yapmaya başladılar. İnsani gelişmişlik endeksini denediler. Şimdi başka yoksulluk endeksleri çıkartmaya çalışıyorlar falan. Peki neden birisi zengin olurken diğeri yoksul oluyor abi? Yoksul olan tembel mi? Daha mı az çalışıyor? Az önce söyledin sen. Bu çocuklar sabah 9, akşam 8, belki 10. Günde 10 saat, 12 saat çalışıyorlar belki. Üstelik de emek yoğun bir işte çalışıyorlar. Ama ailesinden kalan ikinci evini kiraya verip iki asgari ücret kazanandan daha az para kazanıyorlar. Daha mı tembeller ondan? Daha mı az çalışıyorlar? Demek ki bu ne kadar çalıştığından, ne kadar tembel olduğuna ilişkili olan bir konu değil. Peki bunlar daha mı aptallar, daha mı eğitimsizler? Bir mimarı düşün, yeni mezun bir mimar veya bir inşaat mühendisi. İnşaatında çalıştığı bir binanın lise mezunu müteahhitinden daha mı az eğitimli olur? Daha mı aptal, daha mı az kafası çalışıyor? Dolayısıyla bu yoksullukla ilgili meseleyi bireysel bir problemmiş gibi ele almak dünyanın en büyük saçmalığı. Bu bizim bireysel seçimlerimizin yoksullukla uzaktan yakından en ufak bir alakası yok. Peki bunu biz yaratmıyorsak, bizim kontrolümüzde gerçekleşen bir şey değil bu. Ama kendimiz yoksul olmasak bile birinci derece akraban. Hayatının ortası. aşamasında var bu. O zaman bu nasıl oluyor? Bu durumda bunları sorarken kendi kendime bu problemi neden insanın temel ihtiyaçları üzerinden ele almıyoruz diye düşünmeye başladım. Bu soru beni de Maslow denen bir Amerikalı psikologla tanıştırdı. Bu Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi var. Kullanışlı bir araç bu piramit pek çok çalışma için. Ama yoksullukta yoksulluğu bunun üzerine oturduğum zaman bu para üzerinden yani işte yoksulluk sınırı şu kadar lira, bu kadar dolar gibi yapılan konuşmaların tamamında görmediğimiz o paranın üstünü kapattığı pek çok şeyi görür hale geldim. Bu çok önemli bir şeydi benim için. Peki bu ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimizde neden bahsediyoruz? Çok kısa tanımlayacak olursak insanın ihtiyaç hepsi aynı öneme sahip değil. Bir kısmı diğerlerinden daha önemli, bir kısmı daha az önemli ve en önemli ihtiyaçların, temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanmadıkça da bir sonraki adımdaki, bir sonraki basamaktaki ihtiyaçlarını ya görmüyor insanlar, ya hissetmiyor, ya algılamıyor. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç olmaktan çıkıyor ve bu ihtiyaçlar karşılanamıyor. Mesela yemek yemek, su içmek, uyumak, tuvalete gitmek gibi fiziksel ihtiyaçlarımız bunun en alt basamağında bulunuyor. Bunun üzerine bir basamak koyacak olursak aile, ahlak, istihdam, mülkiyet gibi güvenliğimize yönelik başka ihtiyaçlarımız ortaya çıkıyor. Tekrar üstüne bine bine çıkıyoruz. Peki karnımızı doyurduk, güvenliğimizi sağladık. Başka ne olacak? Diğer basamakta ne var? Sevmek istiyoruz, sevilmek istiyoruz. Bunun üzerine bunu da gerçekleştirirsek, sevebilirsek, sevilebilirsek, başkaları bize saygı duysun istiyoruz. Biz kendimize saygı duyalım istiyoruz. Biz başkalarına saygı duyalım istiyoruz. Bunları da karşılarsak ancak ondan sonra kendimizi gerçekleştirebilecek bir noktaya gelebiliriz diyor Maslow. Şimdi bunun üzerine dönüp bir bakalım yaşadığımız topluma. Bugün haberlerde, sosyal medyada açıp baktığımızda ilk 10 problem olarak ne görüyoruz abi? Bu piramidin neresinde duruyoruz biz? Şehirlerde su yok. Barınma gibi çok ciddi bir problem var. Yetişkinleri geçtim, çocuklar beslenemiyor. Üreme ile ilgili, üremenin insanı ne kadar zorda bırakan bir süreç olduğunu. Sıfırdan cumhuriyeti kurmuş, neredeyse yoktan var etmiş bir toplum bu. Ama son 50-60 yılda bu noktaya gelmiş. Dolayısıyla bunun bireysel bir problem olduğu, bireysel kararlarla açıklanması mümkün değil. Bu kesinlikle sistemik bir problem. Ve karşımızda zaman içinde adım adım yoksullaştırılan bir toplum var. Bizler de dahil olmak üzere. Bugün yoksul değilsek bir noktada biz de yoksul olacağız. Kaçınılmaz bir şey.
Şimdi bu mesela az önce söylediğim fiziksel ihtiyaçlarla alakalı olan durumda ilk başta tanımladığın yoksulluk konusuyla çok örtüşen bir durum var. O da şu. Yani bunun parayla birebir bir alakasının olmaması, aslında insani yaşam şartlarına erişebilme hakkıyla ilgili olmasından bahsediyorum. Mesela şu anda yiyecek, su, barınma tarafını konuştuğumuz noktada, yani piramidin en altındaki fiziksel ihtiyaçlarda, yiyeceğe paran varsa ulaşıyorsun mesela, ama mesela o peptisitli işte biberi, domatesi, yani gümrükten dönen, yurt dışına gönderildikten sonra gümrükten geçemeyen, yani sağlıklı olmadığı için, kanserojen madde barındırdığı için dönen yiyecekleri yemek zorunda kalabiliyorsun. Yani paran var, yani aslında paraya göre organize edilmiş ya da tanımlanmış olan yoksul değilsin. Su içeceksin. Abi su yok mesela, yani su kullanacaksın, daha doğrusu su yok ya da su içeceksin, çok ciddi bir su faturası ödüyor olmana rağmen musluktan akan suyu mesela içemiyorsun. Yani kullanma suyuna ayrı para veriyorsun, içme suyuna ayrı para veriyorsun ve içme suyuna şu anda çok çok ciddi para veriyorsun. Yani sanırım o 17 litrelik sular böyle 200 lira falan seviyesine gelmiş. Bir 4 kişilik bir aileye düşündüğün zaman çok başka seviyede. Üstüne üstlük içtiğin suyun da, yani o kadar para verip içtiğin suyun da sağlıklı olduğuna dair bir veri yok. Yani arıtmacılar şişelenmiş suların sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Şişelenmiş suyu satanlar arıtma suların sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Ama paran var mesela diyelim. Hani yoksul değilsin ya sözde. Veriyorsun abi, parasıyla alıyorsun ama bilmiyorsun. Ne içtiğini bilmiyorsun. Ne yediğini bilmiyorsun. İşte bir yerde kalıyorsun mesela, bir evde kalıyorsun. Güvenlik diyorsun bir sıkıntı. Evet. Ben bir sitede yaşayayım madem diyorsun. Ciddi bir para veriyorsun. Diyelim bir ev alıyorsun ya da kiralıyorsun. Güvenlik, ortak hizmetler, ortak alanlar için deli paralar ödüyorsun, aidatlar ödüyorsun. Yok otoparktır vesairedir, işte havuzdur falan. Ama sitede iki tane insan birbirini mesela vuruyor havuz başında falan. Niye abi? Bu siteler çünkü kentsel alanın dışında inşa edildiği noktada bir ton işte mafyatik insanın, uyuşturucu kaçakçısının, fuhuşun falan yapıldığı bir şey haline gelmeye başlıyor bir noktadan sonra. Ne oldu abi? Bak benim param var. Hani güvenlik? Hani barınma? Şimdi ben bu hiçbir insani şarta, piramidin en altındaki hiçbir insani şarta param olmasına rağmen erişemedim abi. E nasıl olacak? Şimdi ben yoksul muyum, değil miyim?
Ya abi bu, ben bu süreci bir yıkım süreci olarak tanımlıyorum. Cumhuriyetin yıkımı olarak tanımlıyorum. Daha önceye dayansa bile en belirgin darbenin 1980 darbesiyle vurulduğu bir yıkım süreci. Buradan başlayarak bu piramidin en tepesinden başlayıp aşağıya doğru bir yıkalım. Kim yoksul kim değil bir görelim. En tepede ne var abi? Bütün ihtiyaçların karşılandığında insanın kendini gerçekleştirmesi var, değil mi? Ne demek o? Ne anlama geliyor? İnsanın yaratıcı ve üretken olması demek. Problem çözebilmesi demek. Peki bunu nasıl yapacak abi insan? Her şeyden önce bir eğitime ihtiyacı var, değil mi? Bir eğitim alman lazım. Sen. Ya okulda alacaksın bunu ya evde alacaksın. 80 darbesinin ilk yaptığı işlerden biri ne oldu abi? Bilime ve sorgulamaya dayalı eğitim sistemini kaldırdı mı? Ne öğrendik biz yıllarca? Sorgulamamayı öğrendik, şükretmeyi öğrendik, daha iyisini aramamayı öğrendik, istememeyi öğrendik, problemleri kabul etmeyi öğrendik. Problemlerin kaynağında bireysel olarak bizim tercihlerimiz, bireysel olarak bizim kararlarımız olduğunu öğrendik. Özetle yaratmamayı öğrendik. Ne oldu? Kendini gerçekleştirme. Geçmiş olsun. Mesela 2000'li yıllarda durum henüz bu boyutta değildi. Şu anda artık insanın kendini gerçekleştirmesini hayal etmesi. Ben bir şey üreteceğim, bir şey yaratacağım. Ve bununla ben mutlu olacağım, tatmin olacağım. Hayalini kurmak bile milyonlarca insan için lüks abi. Buna harcanacak mental enerjisini zaten o piramidin alt basamaklarında öyle bir tüketiyor ki yukarıya hiçbir şey kalmıyor bile. Hayal bile edemiyor.
Ya da yukarıdaki bu kendini gerçekleştirme dediğin aslında insan olmanın en elzem olanı. Yani alttaki aslında ihtiyaçlar canlı olmakla da bir ortak bir payda var. Ama gerçekten hani değer ihtiyacından itibaren başlayan ilk en üstteki iki piramit diyelim. Bunlar aslında insan olmanın temel gereksinimleri. Ama dediğin gibi alttaki katmanları zaten daha geçemediğin noktada bunu düşünemez duruma geliyor insanlar ama bence en acısı şu, insanlarda düşünsel olarak bu üstteki hedefler zaten yine paraya endeksi olmak zorunda. Yani mental olarak artık bu noktada insanlar. Yani şunu söylediğinde ya biz bir podcast yayını yapıyoruz ve bazı şeyleri konuşuyoruz. Bu da bizi keyiflendiriyor. Belki insanlara farklı bir bakış açısı sunabiliriz diye öyle bir hayalimiz var, bir idealimiz var dediğinde bundan para kazanacak mısınız diye soruluyor. Neden? Çünkü zaten bir şeyden para kazanmıyorsan o seni mutlu edemez algısı insanların zihnine yerleşmiş durumda. Yani dolayısıyla da zihinsel bir yoksulluk var. Bence insanın hayal gücünün olmaması en büyük yoksulluk mesela. Yani karnının doyması bir şey ifade etmiyor. Çünkü alttaki bu ihtiyaçların şöyle bir handikapı var. Bunlar giderilmediği zaman büyük sıkıntı ama giderildiği zaman insanı mutlu eden şeyler değil. Zaten olması gereken şeyler. Dolayısıyla da istediğin kadar işte inançlı bir insan ol, istediğin kadar şükür kafasında ol diyelim. Karnın tok diye oturup sürekli şükretmezsin. Çünkü olması gereken o. Zaten o şekilde hayatta kalabiliyorsun. Dolayısıyla da alttaki konuların zaten bir ülkenin sınırları içerisinde yaşarken, arkada bir devlet varken, sen bununla ilgili vergi verirken, bir vatandaş olarak senin bu hakkın, temel hakkın, kendini gerçekleştirme mevzusuna ulaşabilmek için de bu alttaki temel hakların zaten sana devlet tarafından sunuluyor olması gerekiyor. Sen de üzerine düşeni yaptığın noktada bunları düşünmüyor olman gerekiyor ki üst tarafa konsantre olabil. Ama bunu az önce söylediğin gibi insanlar hem alt tarafı çözemedikleri için ama bir de üstüne bunu hayal bile etmedikleri için. Yani herhangi bir insana de ki sen hiç çalışma, hiçbir şey yapma. Yani günümüzdeki standart insandan bahsediyorum bu arada. Hiçbir şey yapma, tek değer üretme, bir an bile herhangi bir şey düşünme, fikirsel olarak bile bir şey üretme. Senin banka hesabına biz ayda şu kadar para yatıracağız desen herhalde 85 milyonu, 80 milyonu falan buna tamam der. Şimdi konu buraya kadar geldi. Bu noktada insanların zaten nasıl mutlu olmasını bekliyoruz ki?
Abi peki parayla alınamayacak bir şey konuşalım. Bir alt basamağa inelim. O en üst basamak çok ulaşılamaz dedik ona. Bir alt basamağa bakalım. Orada ne var? İnsanın onuru var. Kendine saygısı, başkalarına saygısı, başkalarının ona saygı duyması var. Bu var mı peki? Bu da yok.
Ya, olamaz.
Yalnızlığı konuşurken bunu zaten çok konuştuk. Çok uzatmak istemiyorum bunu ama başka bir açıdan bakalım. Bu ahlaki çürüme dediğimiz hikaye fiziksel çürümeden bağımsız düşünülebilir bir şey değil. Nasıl bir insan olmak istiyorsak ona göre de mekanla üretiyoruz. En basitinden çalışma masanın düzenini düşün ya da evinin düzenini düşün. Sen evini nasıl düzenliyorsan, masanı nasıl düzenliyorsan sen de öyle bir insan haline geliyorsun. Aynı şey toplum inşası ve mahalleler için de geçerli. Sadece bunun ölçeği farklı. Yani nasıl bir toplum istiyorsan ona göre bir mahalle inşa ediyorsun. O mahallede hedeflediğin toplumu inşa ediyorsan aklında. 80'de başlayan sürece Cumhuriyet'in yıkılma süreci dememin sebeplerinden biri de bu. Ne oldu o dönemde? 24 Ocak kararları geldi. Tarım sektörü tarihinin en büyük darbelerinden birini aldı. Türkiye görüp görebileceği en büyük iç göç hareketlerinden birini yaşadı. Niye oldu bunlar? O dönemin temel ekonomik felsefesi IMF'nin, Dünya Bankası'nın dayadığı ihracata dayalı büyümeydi. Ne demek ihracata dayalı büyüme? Yabancı sermaye için uygun ekonomik ortam yaratılması demek. Peki yabancı sermaye niye gelsin bu ülkeye? Ya bir malı değerinden daha ucuz alacak ya da bir hizmeti değerinden daha ucuz alacak. Sen 24 Ocak kararıyla tarımı bitirdin, kente insanları zorla göç ettirdin. İşsiz ve aç kaldılar insanlar. Dolayısıyla bir kere ucuz iş gücü yarat. Al sana değerinden ucuza hizmet. 82 anayasasıyla bu gelen nüfusun kentte örgütlenmesini engelledin. Kalıcı bir ucuz iş gücü oldu onlar. Aynı dönemde sen kamu yatırımlarını satışa çıkarttın. Hem benim malımı sattın, benim yatırımımı değerinin altında yabancılara sattın, hem de iş gücümün değerini düşürdün. Bütün koşulları yerine getirdiler. Bir taşla 5 kuş birden vurdular. Dolayısıyla 80 darbesi nihai hedefi bu olmasın ama kaçınılmaz bir sonucu olarak Cumhuriyet'in yıkım sürecini başlattı. Sonuçta da somut olarak gördüğümüz şey 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesi için siyasi bir zemin oluşturmuş olması. Peki sonra ne oldu? Türkiye ihracat rekorları kırdı dendi bize. Peki neydi bu? Düşük ücretler, mümkün olan en uzun çalışma saatleri. Şimdi bunlar da sağlanamaz hale geldi. Nereye gitti o Anadolu kaplanları vardı? Kağıttan kaplan oldular, Mısır'a kaçtılar. Hepsi. Hala da adı kaçıyorlar. İnsan mekanı üretirken mekan da insanı üretir dedim. Peki nerede yaşıyor bu insanlar? Bu ucuz iş gücü. Hep kentin çeperinde yaşıyorlar abi. Esenyurt'ta, Başakşehir'de, Sultanbeyli'de, Pendik'te, bunun gibi ilçelerde. Hiç merkezde değiller bu insanlar. Bu yerleşmelerde bu insanlar merkezden uzağa taşınsın diye hızla inşa edilmiş yerler. Altyapısı kötü, bina yapılar güvenli değil, toplu taşıma yeterli değil, okullar aşırı kalabalık, yeşil alanları yok, pek çoğu ışık almıyor, hava almıyor, küfleniyor duvarları rutubeten. Kim bilir başka bizim hiç bilmediğimiz ne sıkıntılar var orada. Bir de her gün bunlar merkeze gidip gelmek zorundalar. Ya iş için geliyorlar gidiyorlar, ya eğitim için gelip gidiyorlar. Hop ulaşımın zaman ve ekonomik maliyetini de bindir bunların üstüne, dezavantajların. Yoksulluk mu konuşuyorduk? Daha güzel ne var yoksulluk? Al sana yoksulluk. Parasını mı konuşalım? Bu insanların tercihi mi? Yalnızlığı konuşurken söylemiştik. İnsan ömrünün %70'i 80'i iş için geçiyor. Bunun da %10'u en az işe gidip gelirken yolda geçiyor. Ne fiziksel sağlığı kalır insanın, ne ruhsal sağlığı kalır. Sen bütün bu yolculuk sırasında kendi boş zamandan yiyorsun. Eğlence zamanından yiyorsun. Dinlenme zamanından yiyorsun. Ailenle, çocuğunla geçireceğin zamandan yiyorsun. Ömründen yiyorsun. İşveren istediği kadar ben yol parası veriyorum desin. Bunların bedelini ödüyor mu o yol parasıyla? Sen bunu cebinden ödüyorsun. Her gün de böyle bir şey yaşadığında insan, her sabah böyle bir yolculuğa katlandığında, her gün böyle mahallede yaşadığında kendine ne saygısı kalır ne bir şey olur. Seni her gün sayısız küçük küçük aşağılamalarla terbiye eden bir insan var ortada. Senin kendine duyduğun o saygıyı da sistematik olarak yok ediyor. Al sana gül gibi yoksulluk bu.
Ve en kötüsü de şu ki bu söylediğin şartlara erişebilmek için bile 4 kişilik bir aile 4 tane asgari ücret harcamak zorunda kalıyor. Ya da bunu kazanmak zorunda kalıyor. Bu söylediğin aslında insani olmayan şartlara ulaşabilmek için. İşte yoksulluk sınırı diyebiliyorsun bir şey çıkardılar ya. O yoksulluk sınırı zaten açlık sınırına benziyor. Açlık sınırı zaten hiçlik sınırı. Açlık diye bir şey yok zaten. Yani onun içinde bir şey yok. Ve bu 2000'lerin başı ya da 90'larla kıyasladığında şöyle bir sıkıntı var. Evet, şartların çok zor olduğu yerlerde, zor şartlarda yaşayan, hayatta kalmaya çalışan insanlar bu şartlara ulaşırken şimdikinden çok daha az bir maliyetle ulaşıyorlardı. Yani hani yoksulluğun da yüzdesel olarak demografik yapının içerisinde bir dilimi vardı ve oradan çıkabilmek mümkündü. Şu anda böyle bir imkan da yok. Şu anda zaten orta sınıf diye de bir şey de yok. Dolayısıyla hepimiz yoksuluz.
Evet.
Hepimiz yoksunuz yani bir de. Yoksunuz yani. Parayla alakası olmayan bir yoksunluk var. Zaten yoksullukla yoksunluk aynı kökten türetilmiş kelimeler. Dolayısıyla da bir şeylerden yoksun olmanın artık bir bedeli de yok şu anda. Bence en acısı da bu. Yani ben biraz daha fazla para kazanırsam artık insani hayat şartlarına erişebilmeyle ilgili hayal kurabilme olasılığım yok artık. Bence bu dünyanın en mutsuz edici şeyi. İnsanı hedefsiz bırakıyor, yarınla alakalı bir umut yok. Yani hangimiz şunu diyebiliyoruz ki artık, ben bu sene kenara birazcık para eğer koyabilirsem, atıyorum seneye biraz daha iyi şartlarda yaşayacağım, birazcık daha seyahat edebileceğim, biraz daha eksiklerimi, evimin eksiklerimi, kendi kişisel eksiklerimi giderebileceğim diye kim söyleyebiliyor ki şu anda? O yüzden de herkes salmış durumda zaten. Limitlerde, kredi kartları patlak, insanlar olmayan, kendilerinde olmayan bir parayı harcıyor. Kendilerini daha az yoksul hissetmek için bence daha da yoksun hissediyorlar.
Öyle.
Abi şöyle düşün. Şimdi hafta sonu işte bir plan yaptın. Cebinde paran da var. Yani tırnak içinde yoksul değilsin. Hava güzel. Temmuz'dayız falan. Ve yakınlardaki yerlerden birine gitmek istiyorsun. Ve buraya bir şekilde gitmeyi organize ettin. Araban da var. Toplu taşımada çünkü bunu yapmaya kalkarsan zaten başlangıçta sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Arabayla gittin. Şimdi denize girmek istiyorsun. Halk plajına gitmek istedin. İnanılmaz bir kalabalık var. Bunların bazılarında şezlonga para ödemen gerekiyor. Hadi tamam diyelim onu da ödedin ama balık istifi oturuyorsun. Özel bir plaja gitmeye kalktın. Kapıda 20 tane güvenlik, 30 tane vale. İçeride tuhaf tuhaf bir ton insan. Arkada çalan katlanılamaz müzikler. Bir şeyler yemek istedin. Çok ciddi paralar harcaman gerekiyor. Sürekli tetiktesin. Sürekli bir mevzu çıkacak mı? Olay çıkacak mı? Tartışma çıkacak mı? Noktasındasın. İşte denize girerken telefonunu bıraktın mı? Çantayı mı koydun? Cüzdan nerede? Bilmem ne. Abi şimdi paran var. Dediğim gibi var. Paran var. Böyle bir plan da yaptın. Oraya da ulaştın. Abi peki hani keyif, huzur? Şimdi bunlara ulaşabiliyor musun yani? Parayla ulaşılabildi mi şimdi bunlara? Hayır. O yüzden de bu hadiseyi bence parayla ilişkili bir şekilde konuşulmamız genel olarak isteniyor ki insanlar bu paraya ulaşabilmeyi zaten hayal etsinler. Bu para elimize geçtiği anda yoksul olmayacağız. Artık her şey bizim için uygun, cazip, keyifli, mutlu, huzurlu diye düşünebilsin diye. Ama öyle bir ülke haline geldi ki burası. Paran varsa da yoksulsun, paran yoksa da yoksulsun bence. Çünkü yoksunsun. Keyiften yoksunsun, huzurdan, aldığın hizmetin kalitesinden. Ve insanlar da bunlarla alakalı farklı palyatif çözümler üretmeye çalışıyorlar. İşte Yunan adasına gittik. Orada şunu yedik, bunu içtik. Öbürü başka bir şey anlatıyor. Bir grup minibüse doluşuyor. İşte bir yere gidiyor. Orada kanat yapıyor. Bir grup kıyafetle denize giriyor. Bir grup şezlong yetmiyor. Gidiyor localarda oturuyor. Loca dediğin şeyde işte etrafına bir cibinlik sarılmış. Ahşap bir işte pergole falan. Orada da kendini lord zannediyor falan. Ya böyle bir garip bir durum yaşanıyor. Ve ben bunların kesinlikle direkt parayla ilişkili şekilde algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Elbette asgari yaşam standartları için dünyanın her yerinde paraya ihtiyaç var. Ama eğer her noktada bir ülkede o bahsettiğimiz piramidin her katında zaten bir yetersizlik, bir niteliksizlik, bir kalitesizlik varsa bu mevzu parayla çözülebilir bir mevzu değil. Hatta işte şu paranla rezil olmak denen hikayede gayet mümkün.
Öyle abi. İnelim mi bir at basamağa? Aidiyet, sevmek, sevilmek, aile.
Orası da güzel. Orası da güzel basamak. Ki bir kısmını bu arada şeyde konuşmuştuk.
Yalnızlık ve çocuk bölümünde de konuşmuştuk.
Aynen.
Abi sen 80'den beri 10 yılda bir kentsel dönüşüm projesi yapmışsın. İnsanları sürekli sürmüşsün. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Sürekli şehirleri büyütmüşsün. Şehrin çeperini atmışsın bu insanları. Dezavantajlı grupları özellikle. Zaten adam kırdan gelmiş. 10-15 sene bir yerde oturmuş, oturmamış. Hop bir daha göndermişsin başka bir yere. Oradan almışsın bir daha göndermişsin. Neyin aidiyeti olacak? Neye ait olacak bu adam? Kime ait olacak? Zaten ömrünün %80'ini iş için geçiriyor. Hayatta kalmak için çalışmakla geçiriyor. Neyi sevecek? Kimi sevecek? Ne zaman sevecek? Nasıl sevecek? Nasıl olacak bu işler abi?
Zaten sanki şey gibi bir durum olmuyor mu? Ya olmadı mı daha doğrusu bu süreç içerisinde? Hatta İstanbul'da çalıştığımız dönemde hatırlarsan bir ara Eyüp projesi yapmıştık. Orada gecekondu alanlarını falan gezerken adam bayağı bildiğin köyünden hani bir dönümlük bir yeri sanki alıp şehre taşımış gibi yani sırtında böyle götürmüş şeyinde kümesi, tavuğu, horozu işte.
O olmadan nasıl hayatta kalacak zaten?
O şekilde almış koymuş oraya. Belki hayatı boyunca hiç denizi görmeden, boğazı görmeden yani bir kere bile böyle bir büyük şehirde yaşamanın herhangi bir nimetinden faydalanmadan orada hayatını devam ettiren çok sayıda insan görmüştük hatırlıyorsun.
Evet.
Sonra ben Beykoz tarafında çalıştığımda da Beykoz'un orman köyleri var ya.
Hı hı.
Yani kimsenin çok fazla bilmediği aslında sonradan açılan bu yeni işte Şile yolu, Riva yoluyla falan oralardan geçerlerken insanlar bazen yolunu kaybedip öyle oraları keşfettiler. Yani büyük şehirde İstanbul gibi bir yerde böyle bir şey olur mu diye. Hı hı. Mesela İstanbul'un o köylerinde taşımalı sistemle çocuklar okula falan götürülüyor mesela. Hani hep işte doğuya atfedilen şey vardır ya. Hı hı. Abi hani çocuklar okula gitmek için işte yan köye gidiyorlar falan mevzu vardır ya meşhur. Yani inanılmaz falan hani nasıl olabiliyor ya böyle bir şey. Böyle bir imkan yoksunluğu var mı falan. Abi bu İstanbul'da da var aslında. Şu anda şöyle devam etmiyordur. Etmiyorsa da. Çünkü Beykoz'un her yerini işte şeye açtılar. Üçüncü köprü falan mevzusundan sonra imara açtı. Oralar işte siteler, bir şeyler, villalar yapılmıştır. Yol geçmiştir. Oraya birden hani üç köye bir okul düşerken derme çatma. Şimdi illaki Bıdı Bıdı Koleji vardır orada yani şu anda.
Nüfusu da arttığı için.
Tabii. O zaten vardır da. Ama netice itibariyle bu yoksulluk kavramının daha da derinleşmesine sebep oluyor. Hani var aslında, hani varsıllık getiriyor gibi duruyor ama yoksulluğun daha da derinleşmesine sebep oluyor.
Abi varsıllık getiriyor çünkü ilk başta söylediğim şey bu. Yoksulluğun olabilmesi için bir başkasının, en az bir kişinin zengin olması bir ön koşul. Onun zengin olması senin yoksul olmana bağlı. Sen yoksul olacaksın ki o zenginleşebilsin. Dolayısıyla o bütün o zenginlikler, bütün o şaşalar, şatafatlar beraberinde başka insanların da yoksulluğunu getiriyor. Kaçınılmaz olarak öyle oluyor.
Şeyin, Ecet Temel Kur'an'ın Biz Burada Devrim Yapıyoruz, Señorita diye bir kitabını okumuştum. Venezuela'daki Chavez devrimiyle alakalı. Kadın orada uzun bir süre yaşayıp herkese röportaj yapmış, gözlemlerini falan aktarmış. Yani derlemede bir kitap oluşturmuş. Hoşuma gitmişti ve böyle çok şaşırdığım yerler olmuştu mesela. Ya tabii ki Güney Amerika ile ilgili bütün ülkelerde yaşanan ortak sıkıntılar falan var zaten. Yani hani bunu bir şekilde uzaktan da olsa gözlemleyebiliyoruz falan ama mesela şöyle bir kısım vardı. Orada yaşayan birisiyle röportaj yaparken o kişi anlatıyormuş bunu. Venezuela'da çok uzun zamandır zenginlerle yoksullar o kadar birbirinden fiziki olarak da ayrı yerlerde yaşıyorlarmış ki bir insan eğer çok gerçekten hani buna karar verip de böyle bir hedef gütmezse eğer zengin bir insan hayatı boyunca hiçbir yoksul insan görmeden ya da yoksul insan hayatı boyunca zengin bir insan görmeden hayatını devam ettirebiliyormuş. Yani gidilen işte okulundan, hastanesinden, AVM'sinden tut da yaşanılan alanlar fizik mekan olarak o kadar birbirinden ayrıymış ki zaten. Bu noktada da okurken bu korunaklı işte siteler, özellikle İstanbul'daki işte farklı AVM'ler, farklı okullar, farklı hastaneleri falan gözümün önüne getirdiğim noktada yani yakın bir zamanda konu oraya döner mi diye onu bile düşünmeye başladım. Yani çünkü bir noktadan sonra zenginlerin güvenlik kaygısı artmaya başlayacak bu işler böyle devam ederse. Yoksulların da aslında bir şekilde ortada bir zenginlik yok zaten diye bir simülasyon içine sokulması gerekiyor. Yani herkes birbirini sadece gördüğü noktada zaten hepimiz yoksuluz ya dediği noktada hani buna isyan etme ihtimallerinin de azalması gerekiyor ya ya da azalması gibi bir sonuca çıkabilir ya hadise. Belki de konu oraya doğru evrilecek. Yoksa çünkü bu güvenlik açısından da çatışma açısından da her anlamda çok ciddi sıkıntı yaratacak bir şey. Yani gittikçe derinleşiyor çünkü ve insanlar gerçek anlamda hayatta kalma noktasında bir şey, bir eşiği geçmeye başladılar artık bir noktadan sonra. Artık açlık var yani ciddi bir açlık var. Orada da artık onun önü çok alınabilir bir şey halinde olmayacak diye düşünüyorum ben.
Uzunca bir süre öncesine kadar ben de benzer şeyler düşünüyorum. Ama tabii hızlı değişiyor dünya. Bu çok eleştirdiğimiz sosyal medya bu söylediğini imkansız hale getiren bir şey bir yandan. Çünkü onları hiç görmemek gibi bir durum söz konusu değil ne yazık ki. Herkes birbirini görebiliyor artık. Ve herkes birbirini izleyebiliyor, takip edebiliyor. Çok onun nasıl kapanacağıyla ilgili başka sorular var.
Abi araya çok küçük bir parantez açacağım. Hatırlıyor musun? Bunun çok geyiği de yapıldı. Hatta böyle dile de yerleşti. Bir şey kelime öbeği olarak şeyde pandemi zamanının ilk başlarında herkes işte sürekli şeyi konuşuyor dışarı çıkmayın evde kalın işte falan hani bulaştırmayın etmeyin falan diye çok böyle şey bir dönemdi ya o ilk başlangıç döneminde işte çok isim vermek istemiyorum ama ülkenin önde gelen ailelerinden birinin oğlu bir tane fotoğraf paylaşıyor işte sahilde koşuyor falan hani gibi sahilde spor yapıyor gibi ondan sonra birisi de yazmış işte hani böyle bir şeyi nasıl paylaşırsınız biz işte burada şöyle bir şey yapıyoruz falan evde olmanız gerekirken niye dışarıdasınız işte sakin ol şampiyon evdeyim diyor ya yani adamın eviymiş orası zaten işte aslında şey o yani sosyal medya etkisi o ama benim dediğim hadisede şöyle bir durum var. İşte sosyal medyayı aslında ya tabii ki bu da manipüle edilebilir bir şey haline getirilebilir ilerleyen süreçte.
Elbette.
Bak, çok bilmiyor.
Elbette.
Yani tabii ki ütopya bu ya da daha doğrusu distopya ama neticede insanlar gerçekten aynı ülkede yaşayan en azından. Zengin insanların böyle bir dizi karakteri gibi hani bunlar ünlü zaten bunlar selebriti. Hani bu insanlarla biz zaten farklı dünyalarda yaşıyoruz gibi bir kafaya getirilebilirse fizik mekanla desteklenebilir. Yani getirilemezse evet senin söylediğin şey bence doğru ama öyle bir noktaya da gidebilir ki konu artık zaten insanlar o insanlarla hiç karşılaşmadıkları noktada hani nasıl ki biz bir Hollywood ünlüsüyle ilgili şey diyoruz ya hani ya bunlar hani gerçek değil gibi geliyor ya insana hani yolda sokakta falan görsen adamın aynı olduğunu anlasan bile ya yok ya o değildir o adamın burada ne işi var dersin ya algı daha doğrusu buraya doğru giderse öbür tarafta çözülebilir diye düşünüyorum ama ya tabii ki bu hani işin birazcık da fantezisi ama neticede burada önemli olan konu zaten bence bir insanın bütün hayatını sınırlayan şey tamamen zihnindeki sınırlar ya. Yani o sınırlar bir noktadan sonra kalksa bile o insan o oradaki o sınırlı alanın dışına çıkamamaya başlar ya. O zaman işte yine Maslow'un en üst tarafına geliyoruz. O zaman zaten kendini gerçekleştirme denen şey artık tamamen zihinlerden, hayallerden, düşüncelerden tamamen çıkmış olacak yakın bir zamanda böyle giderse. Yani o piramidin üstü küt bir şekilde olacak. Oraya ne gelir bilmiyorum.
O piramidin önemi zaten bu. Yani sen bir alttaki basamaktaki ihtiyaçlarını karşılayamadığın zaman bir üstteki basamak zaten senin bir ihtiyacın olmaktan çıkıyor. O senin için bir ihtiyaç o noktada.
Lüks oluyor.
Lüks oluyor, bir şey oluyor. O bir ihtiyaç değil senin için artık. O yüzden tepeden başlayıp aşağıya gidelim dedim. Sen sevmeden, sevilmeden, aile kurmadan kendine saygı, başkasına saygı, onurlu bir yaşam gibi şeyleri zaten bir ihtiyaç olarak görmüyorsun ki. Bunlar birbirinin hep ön koşulları.
Kesinlikle. Ama bir yandan da şey var. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla insanlarla yaptığım sohbetlerde eskiden insanlar kendi gerçekleştirme tarafıyla alakalı keşke ben de böyle yapabilsem diye düşünürken, buna birazcık öykünürken ya da bunu becermiş insanlara özenirken, öykünürken artık yaşadığım ikili diyaloglarda ya da insanların başka üçüncü şahıslarla ilgili konuşurken mesela o tarafı tamamen ya yok saymak, yani böyle bir şey zaten olamaz. Olmasına gerek yok. Bu bunu yapıyor ama kim bilir hangi şartlar buna sağlanıyor da yapıyor gibi. Tabiri caizse hani halk deyimiyle boklamak gibi bir şeye getiriyorlar mevzuyu. Dolayısıyla da bu kendi kendini bir şekilde imha eden bir şey haline gelmeye başladı. Bu düşünsel olarak ortadan kaldırmak istemekle ortadan kalkacak bir şey yok. Çünkü bu psikolojik bir ihtiyaç. Zaten aşağıdan yukarı doğru gittikçe fizikselden psikolojiye doğru ya da somuttan soyuta doğru bir akış var ya bu şeyde piramitte. O yüzden de yani bunu düşünsel olarak ortadan kaldırmak demek bunun ihtiyaç olduğunu ortadan kaldırmak anlamına gelmiyor. Bu bir ihtiyaç. Ve bunun devirsel, dönemsel bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani elbette taş devrinde insanlar kendini gerçekleştirmek gibi bir ihtiyaçları yoktu. Çünkü alttaki şartlar çok çok daha zordu. Zaten hayatta kalmak çok zordu. Ama artık modern toplum düzeniyle yaşayan insanların bu piramidi herhangi bir yerinden ben bunu buradan çıkartayım, ben artık bunun olmadığını düşüneyim diye düşünerek sadece düşünsel olarak bunu ortadan kaldırmak bence mümkün değil. Yani bu beraberinde mutsuzluğu getirmek zorunda.
Mümkün değil ama zaten bunu sistematik olarak, düzenli olarak sistem bunu yapıyor. Bak, en üstünü yok etti. Eğitimle bitirdi onu. Bir alt kademeyi konuştuk, onu bitirdi. İnsanın kendine saygısını, başkalarına saygısını yitirdi. Ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak seni her gün farklı yerlerden, farklı şekillerde aşağılayarak bunu bitirdi sistem. O yüzden 80'den sonraki 40 yıllık, 50 yıllık süreç diyorum. Bir anda olmadı bunlar. 5'er yıllık, 10'ar yıllık süreçler halinde oldu. Arkasından ne oldu abi? Aidiyet, sevmek, sevilmek, aile bu kavramlar çökmeye başladı. Bir alt basamakta ne var? İstihdam var, sağlık var. Abi işsizlik rakamları ortada. Yani bunu konuşulacak bir yanı yok. Çalınan diplomalar, sahte diplomalar, mülakatta işe almalar, akraba kayırmalar. Hadi bunları bir kenara koyalım. Normal şartlar altında yasa dışı olması gereken taşeron işçilik yasal ya. Peki ne zaman yasal hale gelmiş bu? Sürpriz, 1980'den sonra. İş cinayetinin adı ne olmuş? İş kazası. Abi 2024'te yalnızca SGK'ya kayıtlı olanlar içinde 750 bin kişiden biraz daha azı iş kazası geçirmiş. Buna bir bu kadar da sigortasız çalışanı ekle 1,5 milyon. Meslek hastalığı da iş cinayeti de bunları da ekle yaklaşık 2 milyon kişi bir yılda. 2024'te İzmir'in nüfusu kaç? 4,5 milyon. Her sene İzmir'in yarısı iş yerinde ya yaralanmış ya ölmüş abi. Ya da kronik bir hastalığa yakalanmış. İnanılmaz bir rakam bu. Kuzeyimizde ayrı savaş var. Doğumuzda ayrı savaş var. Güneyimizde ayrı savaş var. Bunların hepsinin toplamında bir yıl içinde bu kadar yaralıyor mudur acaba diye merak ediyorum ben.
Bu noktada aslında yoksulluk kavramının paraya endeksli olması ve insanın ihtiyaçlarının parayla çözülebilecek olduğuna dair olan inancın mutlaka ve mutlaka bence yıkılması gerekiyor. Ama şu anda genel bakış bence şu. Abi benim param var mı? Ben en güzel yerde de yaşarım. En güzel yemeği yerim. Bütün ihtiyaçlarımı, fiziksel ihtiyaçlarımı karşılarım. Güvenlik ihtiyacımı karşılayabilir miyim? Karşılarım. Giderim bir sitede otururum. Bir müstakil bir yerde yaşarım. İşte alarm sistemi kurarım. Yaparım. İşte arkadaşlık, ilişkiler, ait olma, sevgi ihtiyacı. Abi param varsa ben arkadaş da bulurum. Sevgili de bulurum. Hepsini rahat rahat çözerim. Değer ihtiyacı, prestij, başarma duygusu. Abi herkes bana saygı gösterir zaten. Bununla ilgili bir problem yok. Bu noktada zaten konu şeye geliyor. Ben bunlara zaten sahip olduğum noktada kendimi gerçekleştirmiş oluyorum. Geziyorum, tozuyorum, yaşıyorum ya, keyif alıyorum ben. Şimdi bu algıyı değiştiremedikten sonra, yani insanların ilk önce kendilerinin ne kadar yoksul olduğunu ve bu yoksulluğun parayla alakalı olmadığını bir anlaması gerekiyor. Ve bu noktada da hayattan taleplerinin farklılaşması gerekiyor bence. İnsanlar hayattan çok maddi şeyler talep ediyorlar ve bunları bir şekilde önem sıralamasına alırken de artık ortada bir sıralama da yok, bir hiyerarşi de yok. Tek bir tane bir şey var, para var, huzur var. Ben de diyorum ki gördüğüm en huzursuz insanlar her zaman en çok parası olan insanlardı mesela. Yani fakir edebiyatı olmasın, Yaşar Usta muhabbeti olmasın ama böyle bir şey var yani.
Tabii çünkü o sürekli arkasını kollamak zorunda onlar. Diyoruz ya fiziksel ihtiyaçlardan, yani o alt basamaktan çıkamıyoruz ki üstünü düşünelim. Geldik zurnanın zırt dediği yere, dibe vurduk. Fiziksel ihtiyaçlardı. Piramidin en alt basamağındayız. Hayatta kalabilmek için gerekli olan ihtiyaçlar. Alsanız Survivor Türkiye tam. Tam Survivor Türkiye ya. Bırak yarışmayı filan.
Ben çok gülüyorum zaten. Yani bizimki gibi bir ülkede bir adada yaşayan bir grup insanın mücadelesini insanlar niye izliyorlar ki abi? Yani kendi hayatın oradan daha büyük Survivor zaten.
Evet. Konut fiyatları belli. Ortada. Kiralar ortada. Su kesintileri var. Susuzluk var. Açlık var. Asgari ücretin buna yetip yetmemesi gibi bir şey. Yani yaptığın işin karşılığını alamaman gibi bir durum var. Bütün bunlar tesadüf mü? Bu politikaların, bu ekonomi politikalarının sonucu bu. Senin her ihtiyacını baltalayan bir sistemin içinde yaşıyoruz. Fizyolojik ihtiyaçlarını, güvenliğini, ait olma duygunu, onurunu, hepsinin üstüne çöküyor sistem. Yoksulluk seviyesinde ücret alıyorsun. Sağlıkla ilgili hiçbir güvencen yok. Sağlıksız yaşam koşullarında yaşıyorsun. Sürekli borçlanmak zorundasın. Geleceğe yönelik hiçbir plan yapamıyorsun. Ekonomik baskı başka bir yandan vuruyor. Yaşadığın yere yabancılaşıyorsun. İnsanların %90'ı yaşadıkları sokaktan, yaşadıkları mahalleden nefret ediyorlar ya. Komşularından, aynı mahallede yaşadığı insanlardan nefret ediyorlar insan. İnsanları siyasi haklarından mahrum bırakıyorsun. Ne saygınlık kalıyor, ne onur kalıyor. İnsanın bütün enerjisi temel hayatta kalma için gerekli faaliyetlerle tükeniyor, gidiyor, bitiyor. İnsanı yok eden bir durum.
Ve normal şartlar altında aslında çok daha az enerjiyle olabilecek şeyler dediğin gibi bütün yaşam enerjisini emecek bir noktaya geliyor.
Abi ülke ekonomik olarak büyüyor. Çok öyle büyüdü, böyle büyüdü. Her sene çok büyüyor. Neyin karşılığında büyüyor? Senin sağlığını yiyor da büyüyor. Güvenliğini yiyor da büyüyor. İlişkilerini yiyor da büyüyor. Senin insan olarak potansiyelini yiyor da büyüyor. Onurunu yiyor, büyüyor. Ve bir yaratık bu ekonomik büyüme. Bölüm sonu canavarı gibi bir şey ya.
Oligarşik bir yapıda bir grup zümre aslında o yedik ile bir şekilde şiştikçe şişiyor. Diğer grupta sürekli daha yoksullaşıyor. Elysium diye bir tane film vardı. Hı hı. İşte dünya artık sadece ucuz iş gücünün olduğu, insanların sefalet içinde yaşadığı bir yer ve başka bir gezegende işte o seçkin azınlığın kendileri için oluşturduğu özel bir düzen vardı. Bence mevzu bir şekilde, yani illa farklı bir gezegen olmak zorunda değil, dünyanın içinde herhangi bir yerde olabilir. Özel olarak izole edilmiş. Bu şekilde devam eder derse, bu işlerin önü alınamazsa buraya doğru gidecek gibi geliyor bana. Çünkü başka iyi bir senaryo ben görmüyorum. Dünya çapında görmüyorum. Türkiye için hiç görmüyorum zaten.
Abi bunu yalnızlıkta da söylemiştim. Yine söyleyeceğim. Kaçınılmaz olarak konu oraya geliyor çünkü. İnsanları öldürmenin, bir toplumu yok etmenin çok çeşitli yöntemleri olabilir. Yoksullaştırmak da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla hayatta kalmak istiyorsak eğer, bu bizi yoksullaştıran sistemle mücadele etmek ve onu değiştirmek, başka bir hale sokmak için çabalamadığımız durumda yok olacağız. Bu olabilir mi, olamaz mı? Bunu zaman gösterecek.
Daha da canımız sıkıldı zaten. Enerjim düştü benim. Neyse abi, görüşürüz.
Bakalım, görüşürüz.